Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Emre ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hayırlı akşamlar hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, yine dolu dolu bir haftayı hep birlikte yaşadık ve bu haftanın öne çıkan başlıklarını sizinle değerlendirmeye çalışacağız. Arka planında yatan gerçekleri inşallah sizin anlatımlarınızda dinleyicilerimizle paylaşmaya çalışacağız. Hocam, İran, ABD, İsrail savaşında bir ateşkes süreci olmuştu 15 günlük. Sonrasında bu süreyi ABD Başkanı Donald Trump sınırsız olarak uzattığını açıkladı. Fakat bir taraftan da Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kesintisiz devam edeceğini söyledi ve dün de kendi gemilerine ateş emri verdiğini ifade etti bu ablukayı delmek isteyenlere yönelik. Evet, bu süreçte olan dünya ekonomisi ne oluyor? Hürmüz Boğazı'nın etkileri tüm dünyayı tabii ki olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu süreç nasıl ilerliyor? Nereye kadar gider? Bir anlaşma maalesef henüz ortada yok ve olacak mı olmayacak mı, bu da belirsizliğini koruyor. Bu süreci bize geniş anlamda bir anlatabilir misiniz? Nereye evriliyor süreç?
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatmış oldukları saldırının gerekçelerine baktığımızda 3 tane argümanları vardı. Birincisi, işte nükleer silah, nükleer bomba yapabilir, uranyum zenginleştirmesi deniyordu. İkincisi, vekil güçler vasıtasıyla işte Irak'da, Yemen'de, Lübnan'da vesaire bunlarla bağını kesir. Üçüncüsü de uzun menzilli füzelerdi. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda bunlar hiç konuşulmuyor. Hürmüz aşağı, Hürmüz yukarı. Hürmüz Boğazı'nı İran kapattı. Amerika'da Hürmüz'ün çıkışına abluka uyguladı. Dünyada bu iki hani kayıkçı kavgası diyeceğimiz olayı çok derin bir şekilde ekonomik olarak yaşıyor. Çünkü sadece petrol tankerlerinin sıvılaştırmış doğal gaz yüklü tankerlerin değil, mesela gübrenin ham maddesi olan unsurlardan tutun da birçok tarımdan teknolojiye kadar dünyada birçok alanda hayatın akışını etkileyecek olaylar yavaş yavaş halkın gündemine girmeye ve hayatı pahalandırmaya başladı. Çünkü sürekli basın yayın organlarında duyuyoruz. Yani Hürmüz Boğazı'nın sadece İran veyahut da Amerika açısından değil, mesela Kuveyt'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'ın, Suudi Arabistan'ın petrolünün tamamen yurt dışına çıkması bu boğaz üzerinden oluyor ve dünya küresel arzın %20'si. Şimdi eğer bu 15 gün, 20 gün, 1 ay, 2 ay kapansa o kadar önemli değil. Çünkü stratejik stok dediğimiz ülkelerin elinde belli bir miktar tedarik var. Fakat bu süre böyle ucu açık devam ederse küresel ölçekte sıkıntılar biraz daha artacaktır ki şu anda tıpkı Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bir kör dövüşe dönmesi ve 4 yılı aştığı halde iki ileri bir geri devam etmesi gibi bu Hürmüz Boğazı'nın da işte açıldı kapandı hikayesi devam ederse bunun dünyaya faturasının çok ağır olacağını söyleyebiliriz. Peki biz bu noktaya nereden geldik sorusuna vereceğimiz en önemli cevap şu: Amerika ve İsrail İran'ı birkaç günde teslim alabileceğini hesap ediyorlardı. Venezuela'daki olaydan yola çıkarak Hamaney ortadan kaldırılırsa, işte yani tesbihin imamesi koparılırsa taneler dağılır hesap ediliyordu. Rejim düşer deniyordu. İç ayaklanma çıkar deniyordu. Bunların hiçbiri olmadı. Artık hiç kimse İran'da rejimin değişeceğine dair bir söz söylemiyor. Hatta o ekonomik sıkıntılardan dolayı böyle muhalif olan kesimler bile söz konusu ülkenin milli güvenliği olunca kenetlendiler. Şimdi rejim değişmiyor. Peki vekil aktörler dediğimiz işte Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki Haçlı Şabi ki Irak ordusunun önemli bir kısmını oluşturuyor, orduya eklemlendi. Husiler Babülmendeb Boğazı'nın ağzında bekliyorlar. Yani her an iş kızışırsa orayı da kapatma tehdit ve tehlikesi söz konusu. Peki bunun karşılığında Amerika ne yaptı? Bütün gücüyle savaş gemilerini getirdi. Körfez'in çıkışında abluka uygulamaya başladı. Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü Amerika'nın gücü ona yetebiliyor. İran'ın gücü de ona yetebiliyor. Bakın tekrar ediyorum. İran füze fırlatarak Tel Aviv'i ve İsrail'i vurabileceğini ispatladı. Ama elindeki füzelerin de belli bir sınırı var. Şimdi madem bu tehdidi yaptım dedi, orada kesti. Amerika'da işte dünyanın süper gücü olarak gittiği yeri vuruyor, kırıyor, dağıtıyor dendi ama Körfez'deki en yakın müttefiklerinin ülkelerine yapmış olduğu mesela CENTCOM'un en büyük merkezi Katar'dadır. Katar'daki üsler vuruluyor. Amerika bunu engelleyemiyor. Veyahut da Kuveyt'te, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'deki deniz üssü vuruldu. Amerika bunu engelleyemedi ve bunun neticesinde şöyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Körfez ülkeleri bugüne kadar kayıtsız şartsız Amerika bizi korur diye güveniyorlar. Amerika'nın güvenlik şemsiyesinin altında bir yapay bir refah ortamı yaşıyorlardı. Bu ateşkes bir şekilde barış süreciyle tamamlanır ve Hürmüz Boğazı açılıp her şey normal rutinine döndüğü an şunu göreceğiz ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez'in diğer ülkeleri kendilerine güvenlik şemsiyesi olarak üç ülkeyi, Rusya, Çin ve Türkiye'yi alternatif olarak görecekler ve savunma sanayinde tedarikçi olarak bunu değerlendireceklerdir. Hatta Körfez sermayesinin Amerika'nın dışında Doğu Asya ülkeleri ve İstanbul olmak üzere çeşitli yerlere yayılacağını da söyleyebiliriz. Çünkü bu güven kırılmasına sebep oldu. Geçtiğimiz aylardaki programlarda demiştik ki Katar'ın vurulması, Katar'da görüşmeler olurken İsrail'in orayı vurması bir kırılma noktası olacak demiştik. Amerika bundan dolayı ön alıcı şeyler söyledi ama olmuştu bir kere. Yani Katar'daki İsrail'in saldırısıyla başlayan ve bu 40 günlük savaşla da devam eden şey bir kere Amerika'nın karizmasını çizdi. İran'ın bu kadar direnmesini beklemiyorduk diyen dünyadaki bir takım uluslararası gözlemciler de şunu göz ardı etmemeler lazım. Çin şu anda uydu sistemleri olarak elindeki bütün istihbari bilgileri İran'la paylaşıyor. Rusya Hazar üzerinden görünür görünmez desteklerini veriyor. Şu an ateşkes işte süresiz ateşkes deniyor ya, şundan emin olabilirsiniz. Gerek İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gerek Amerika şimdi İran güç topluyorlar. Yani o 40 günlük savaşta
kaybettiklerini yerine koymaya çalışıyorlar.
Yerine koyuyor işte diyelim ki füze rampaları isabet almışsa onları onarmaya çalışıyor. Amerika şimdi attığı bütün mühimmatın yerine yenisinin gelmesi gerekiyor ve bir taraftan da Amerika hala Körfez'e yığınak yapmaya devam ediyor. Yani bu hayra alamet durum değildir. Yani bu fırtına öncesi bir sessizlik olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü hala ne İran ne de Amerika yani son şahmat demediler, son kartlarını oynamadılar. Hala birbirlerini tehditle, şantajla dize getirme. Yani son olarak yani öldürücü darbeyi vurma noktasına gelmediler. Çünkü Amerika yerle yeksan olmuş bir İran istemiyor. Kendine tabi olan petrolünü Amerikan dolarıyla satan ve Amerikan şemsiyesi altına girmiş bir İran istiyor. Yani yok olmuş dümdüz olmuş Venezuela Amerikan işine gelmiyordu. Ne oldu? Yöneticisini değiştirdi. Petrol gelirlerinin Amerika'ya aktı bir Venezuela. Şu anda da Orta Doğu coğrafyasında ve İran'da da istediği şey bu. Bunun için en son öldürücü darbeyi vurmak istemeyip beklemelerinin sebebi bu. Ancak gerek İran'ın içerisindeki radikal devrim muhafızlarının yönetimi artık her ne kadar şu anda görünürde İran'ın bir seçilmiş cumhurbaşkanı var. Evet. Türk kökenli
Pezeşkiyan.
Fakat
onun üstünde de
nasıl ki bizim 90'lı yıllarda bir seçilmiş bir başbakanımız vardı ama Genelkurmay sabaha kadar ışıklar sönmedi veyahut da Genelkurmay'dan bir bülten yayınlanınca hükümet ona uyardı. Şu an İran'ın durumu bizim 90'lı yıllardaki siyaset askeri ilişkisine benziyor. Devrim muhafızları aslında siyaseti de, çünkü silah onlarda, savunmayı onlar yapıyorlar. Söz de bir şekilde devrim muhafızların eline geçti. Onlar da çok rigid ve sert bir görüntü, evet. Şahin bir politika izliyorlar. Amerika'da Trump da akşam başka söylüyor, sabah başka ifadeler kullanıyor. Ama İran şunu gördü, zaman lehine işlediğini gördü. İran diyor ki zaten bombalanacağım kadar ben yara aldım. Ekonomik olarak da, askeri olarak da. Fakat diyor zaman geçtikçe Trump kan kaybediyor. Amerikan kamuoyunda
Trump'ın
imajı yerle bir oldu. Bir an evvel bir zafer, bir başarı hikayesi üretip buradan ayrılmanın yolunu arıyor. Fakat bir türlü de kendine bir başarı hikayesi oluşturamıyor. İşte en son Hürmüz Boğazı'nın çıkışında bir abluka uygulayarak işte her şey bizden sorulur demeye getiriyor. İran da tam tersine diyor ki sen eğer İran gemilerine abluka uygularsan, halbuki İran geçen hafta jest olsun diye 24 saatini açmıştı. Bu nedenle biraz da dünya kamuoyuna ve tribünlere oynanan yönün olduğunu da bilmemiz lazım. Bu mücadelenin. Tekrar ediyorum, Çin için İran son kaledir. Bu nedenle Çin dolaylı veya dolaysız olarak İran'a elindeki bütün teknik imkanları, yani asker gönderip savaşmıyor ama dünyada artık bu işler böyle oluyor. Yani
teknoloji
olarak da, yani destek İran'daki veriyor. O füzelerin atışlarını isabet göstermesindeki oranların yükselmesi falan hep böyle uydu sistemlerinde Çin'in desteği. Çin Amerika'ya da bu mesajı veriyor. Bak bana bulaşırsan bende bu teknolojiler var diye buradan gösteriyor.
Evet. Devam edelim Lübnan ayağıyla. İşte ABD-İran müzakerelerinde Lübnan öne çıkmıştı. Lübnan'da bir ateşkes olmazsa biz kabul etmiyoruz denilmişti. Sonra Trump 10 günlük bir ateşkes orada da ilan etti. Dün itibarıyla da 3 haftalık uzatma kararı aldı Trump. Ama her şeye rağmen terör devleti İsrail orada da ateşkesi ihlal ederek saldırılarına devam ediyor. Lübnan'daki ateşkes ve sonrasında beklenenleri nasıl yorumlarsınız?
Evet, Lübnan Orta Doğu'nun adeta küçük bir minyatürü gibidir. Yani bütün o bu coğrafyada ne varsa onun küçük bir bölümünü
pilot
Lübnan'da
uygulaması
görmek
gibi. Evet.
Mümkündür. Sünnisi, Şiisi,
Hristiyanı, Müslümanı.
Hepsi evet. Var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le Lübnan hükümetini masaya oturarak aslında iki tane muhatap olması gereken de öyle aslında da. Fakat Hizbullah diye bir olgu söz konusu ve Hizbullah şu an askeri varlık olarak Lübnan ordusundan daha güçlü. Peki Hizbullah nereden çıktı sorusuna gelecek olursak tarihi süreç içerisinde İran'da 79'da yeni bir devrim olmuş idi ve İsrail her zamanki o saldırgan yayılmacı politikasıyla Lübnan'ın güneyini işgal etmişti. Sabra ve Şatilla kamplarını basmıştı. Filistinli mültecilerin kaldığı kampları ve o zamanki şimdiki Netanyahu'nun o zamanki versiyonu Ariel Sharon, kasap lakaplı. İşte o sırada Lübnan'ın güneyinin mukimleri, orada yaşayanlar Şii nüfus çoğunluğu, hatta Litani Nehri'nin güneyi şu anda da İsrail ablukası altında. İran Şii ekseni oluşturma politikası çerçevesinde 1982 yılında Hizbullah'ı kurdu, silahlandırdı, lojistik destek verdi ve 1982'den ta bugünlere gelinceye kadar İran'ın desteğiyle, yani on binleri, yüz binleri bulan bir silahlı direniş örgütü oldu. Hatta 2007 yılındaydı sanırım. Karadan İsrail'in Güney Lübnan'a sarkması üzerine çok büyük bir direniş gösterildi. İsrail bozguna uğratıldı ve Güney Lübnan'dan çekilmek zorunda kaldı. Şimdi Litani Nehri'ne kadar olan yerdeki sivil yerleşimleri boşaltmış 1 milyon üzerinde insan Güney Lübnan'dan Beyrut ve kuzeye doğru göç etmişti. 9 köprünün 8'ini havaya uçurmuştu İsrail. Amerika sırf İran'la barış yapıp karizmayı kurtarabilmek için İsrail'e de baskı yaparak Lübnan hükümetini karşısına koyup 15 günlüğüne de olsa, geçici de olsa bir ateşkes. Çünkü İran diyor ki Lübnan'a bombardıman olurken ben masaya oturmam. Dolayısıyla bir geçici, bir ara formül olarak Lübnan resmi hükümetiyle İsrail bir masaya oturtularak geçici bir ateşkes yapıldı. İşte bu geçici ateşkesi fırsat bilen o 1 milyonun üzerinde o Litani Nehri ile İsrail sınırı arasında köylerinden, evlerinden göç etmek zorunda kalan insanlar da
geri dönmeye başladı.
Hızla geri dönmeye başladı. İşte bu sırada bombardıman vesaire olunca tünellerden Hizbullah yine kafasını çıkardı. Dolayısıyla İsrail bunca hava üstünlüğüne rağmen Lübnan sınırına 7-8 kilometreden daha fazla giremedi. Yani evet. Karada bir hiçtir İsrail. Yani karada çok korkak bir askeri yapısı söz konusu. Bu nedenle de Lübnan'da şu anda İsrail kafaya koymuş Litani'ye kadar olan bölgeyi insansızlaştırmak, önce işgal sonra ilhak etmek, ama Hizbullah da orada bir gerçek olarak duruyor. İşte Amerika'nın yapmak istediği şey şu, tıpkı Irak'ta olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi, nasıl ki Suriye'deki PKK varlıkların bir kısmı işte merkezi hükümete entegre edilerek ortadan kaldırıldı. Irak Haçlı Şabisi Irak ordusuna entegre edildi ve resmi olarak yok. İşte burada da Hizbullah'ı Lübnan ordusuna entegre edip Hizbullah varlığının ortadan kaldırılmasını istiyor, ama bu da o kadar kolay bir anda olabilecek bir şey değil diye düşünüyorum.
Peki hocam. Devam edelim. Şimdi bir de tabii İsrail'in yıllardır zulüm uyguladığı, katliam yaptığı Gazze, Batı Şeria, Filistin, Mescid-i Aksa, hepsini bir arada değerlendirirsek Filistin söz konusu. Orada da hocam Gazze'de malumunuz hem abluka devam ediyor, hem soykırım devam ediyor ateşkese rağmen. Batı Şeria'da yine zulüm devam ediyor. Her gün evlere baskın düzenleniyor ve insanlar alıkonuluyor. Bir de Mescid-i Aksa var. Yakın zamana kadar yaklaşık 40 gün İsrail ibadete kapatmıştı. Sonra açıldı ama provokasyonlar devam ediyor. Her gün baskınlar düzenleniyor. Son olarak da yine teröristler oraya baskın düzenledi. İsrail bayrağı açtılar. Bu provokasyona 8 ülke, Türkiye'nin de arasında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi, kınadı. Bu yaşanan provokasyonları nasıl değerlendirirsiniz hocam? Buradan devam.
Şimdi sevgili dinleyicilerimizin daha net anlayabilmeleri için Filistin coğrafyasında 1948'de Birleşmiş Milletler marifetiyle ilan edilen İsrail topraklarının içerisinde yaşayan Müslüman Filistinler, ki İsrail devleti ilan edildiğinde bile o İsrail'in sınırları içerisinde Müslüman nüfus Arap nüfustan daha fazlaydı. Evet. İşte o 67 savaşıyla birlikte yerinden yurdundan, bu Nekbe diyoruz, büyük sürgün işte bu Mayıs ayında gerçekleşmişti evet. O. İşte Nekbe ile birlikte bir kısmı Ürdün'e, bir kısmı Lübnan'a, çevre ülkelere, önemli bir kısmı da bugünkü Gazze topraklarına gelen sığınmacılardır. Yani şu anda Gazze'de çok dar bir şeritte 2 milyon üzerindeki nüfusun önemli bir kısmı şu anda İsrail'in içerisinden, köylerinden, yurtlarından sürülüp gelen insanlar. Bu insanlar hayatları pahasına orada kalmalarının sebebi, bir kere sürgün yediler, ikinci de çıktıkları yere bir daha dönemeyeceklerini bildikleri için ölümüne direniyorlar. İşte Gazze'de olan nedir? 7 Ekim'den bu yana tamam vahşet var, ama 1948'den bu yana Gazze'de bir abluka var. Yani bu abluka havadan, karadan, denizden buranın dünyayla bağının kesilmesi, evet. Yani zaten oraya ekonomik olarak kendine yetebilen bir bölge değil, dışarıdan gelen yardımların da engellenmesi şeklinde. Yani Gazze'yi biz yavaş ölüme mahkum edilmiş bir bölge olarak düşünüyoruz. Diyelim ki gıda, ilaç, her türlü insani yardımın, yani 3 birime ihtiyacı varsa 1 biriminin geçmesine ihtiyaç müsaade evet. ediliyor. İnsan orada hayatta kalmak, yaşamak ve ölmek arasında ince bir çizgide duruyorlar. Gazze böyle. Fakat Batı Şeria, ki Kudüs'ten Şeria Nehri'ne kadar, Ürdün sınırına kadar El Halil, Ramallah, Nablus, birçok şehrin olduğu, verimli tarım topraklarının olduğu, zeytinliklerin, bağların, bahçelerin olduğu ve oradaki Filistinlilerin kendi kendine yetebilecek konumda olduğu, Gazze'den farklı burası. Burada da hiç İsrailli nüfus falan yoktu. Ancak 1967'den sonra en kritik noktalara Yahudi, dünyanın çeşitli yerlerden getirmiş olduğu Siyonistleri iskan ettiler. Su kaynaklarına, stratejik noktalara koydular ve Filistinlileri de köyler arasında duvarlar, bariyerler örerek onları belli noktalara sıkıştırmaya çalıştırdılar. Şu anda da köylerini basıyorlar, topraklarını talan ediyorlar, ürünlerini yakıyorlar, evlerinde hırsızlık yapıyorlar. Hırsızlık üzerine yakalanıyor, diyor ki ben çalmasam başka biri çalacak diyor. O kadar da pişkinler, yüzsüz, namussuz, arsız insanlar bu. Yani şöyle ifade edelim. Biz Netanyahu üzerinden sanki Ben Gvir ve Netanyahu gibi diyoruz da şu anda İsrail halkının %80'i çıldırmış durumda. Hepsi birer Netanyahu.
Evet.
Hepsi en iyi Filistinli ölü Filistinlidir diyor. Yani bu çok hastalıklı bir ruh
zihin
halidir,
yapısı,
zihin yapısıdır. Batı Şeria'da da hala gasp ve talan söz konusu. Doğu Kudüs'e girince, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın olduğu yerde ise statüyü aşındırma söz konusu. En sonunda da işte geldiler, biz burada kurban keseceğiz diyorlar Mescid-i Aksa'nın içerisinde. Ki orada Yahudilerin, geçen programlarda da ısrarla söyledim, Yahudi nüfusun Mescid-i Aksa'yı ziyaret hakkı var, ibadet hakkı yoktur. Bir turist gibi görebilir ama şu anda polis eşliğinde orada bir takım ibadet ritüelleri yapmaya çalışıyorlar ki uluslararası anlaşmaya aykırı bir durum. Bunlar bu işi yol etme derdindeler ki son zamanlarda da bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin sık sık bu konuda dünya kamuoyunun dikkatini çeken beyanatlar da söz konusu. Yani Tanrı'yı kıyamete zorlama gibi sapkın bu evangelist Hristiyanlarla Siyonistlerin işbirliği var. Yani işin dananın kuyruğunu yine Kudüs ve Mescid-i Aksa'dan kopacağını, bölgesel bir savaş olacaksa yine buradan çıkacağını ben kişisel olarak tahmin ediyorum ve bunlar da yine boş durmayacaktır.
Evet, maalesef. Peki hocam, geçen hafta sonu Cuma gününden başlayarak Cumartesi ve Pazar günü Antalya'da Antalya Diplomasi Forumu gerçekleştirildi. Ve bu forum vesilesiyle 150'den fazla ülkenin temsilcisi yer aldı. Devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar, önemli üst düzey isimler burada bu forumda yer aldı. 150'den fazla ülke ne demek hocam? Yani 160 mı?
193 ülke var. Ülke ama var. Bu 193 ülkenin, evet, 40-50 tanesi zaten minyatür, bizim Büyükada, Heybeliada, evet, küçücük böyle minyatür
ülkecikler.
Ülkecikler.
Çok önemli bir katılım, 150'den fazla ülkenin, evet, bu foruma %40'ı hocam Afrika'dan gelen ülkeler. Böyle bir ayrıntı da var. Hı-hı. Bu forumu nasıl değerlendirirsiniz? Afrika'nın bu foruma ilgisinin fazla olmasının sebebi nedir? Buradan devam edelim ve buna dair iki önemli açıklama var. Onları da soracağım.
Konumuzla biraz alakası yok ama bir örnek vereyim.
Buyurun.
Yani insanların dikkatini çekmek için. 2002'de Dünya Kupası olmuştu. Evet. Türkiye Dünya Üçüncüsü olmuştu. O zaman Acun Firarda diye böyle bir abuk sabuk böyle bir dünyayı gezen bir program vardı. Benim de dikkatimi çekti. Gambiya diye bir ülke. Senegal'in içerisinde. Türkiye'de birçok kişi Gambiya nerede desen yerini bilmez.
Evet.
Bu Acun toprak sahada yalın ayak maç yapan çocuklara mikrofonu tutuyor. Türkiye, Müslim, kardeş, Hasan Şaş, biz şampiyon, evet, olduk diyor. Ya Türkiye'nin dünya üçüncülüğünü kazanmasını 2002 yılında Gambiya'da toprak sahada maç yapan çocuklar kendi zaferleri gibi kutluyor.
Ki o zaman Afrika açılımı diye bir şey de yoktu.
Şimdi, evet, Türkiye, onun için diyoruz yani böyle 780 bin kilometre kare başkenti, evet, Ankara olan bir ülke değildir. Türkiye'nin gönül coğrafyası, medeniyet coğrafyası ki programımızın adı bu. Bu kadar, evet, geniş. Şimdi gelelim bu Antalya'daki diplomasi forumuna. Biz hep duyarız işte Davos zirvesi. Dünyada böyle belli
Münih konferansı.
Münih konferansı vesaire. Şu an Antalya'da böyle bir marka oldu. Bunun bir göstergesi olarak da şunu söyleyelim. Mesela biz 80'li yıllarda üniversiteyi okuduk. Bir Japonya ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda Türkiye Japonya'nın yanında devede kulak bir ülkeydi.
Evet.
Nüfus olarak Japonya'nın nüfusu o zamanlar 128 milyondu. Türkiye'nin nüfusu 60 milyondu. Ekonomi olarak bizim kat kat üzerimizdeydi. Teknolojik bir devdi Japonya. Şimdi Japonya devlet başkanı Türk Cumhurbaşkanı'nı arıyor. Diyor ki bizim gemilerimiz diyor Basra Körfezi'nde mahsur kaldı diyor. Siz hem İran'la hem Amerika'yla diyalog içerisindesiniz. Yani araya girseniz de şu bizim gemileri
çıkarsak oradan.
Evet. Bakın sadece bir örnek veriyorum. Bu diplomasi formunun yani bize kattığı değer açısından. Bakın Ukrayna'yla Rusya 5. yıla girdi, savaşıyor. Yani arada bir masa kurulacaksa, arabulucu olacaksa dünyada 2-3 tane ülke sayılacak olsa biri Türkiye'dir. Yine bölgesel krizlerde Türkiye şu anda İsrail'in bu yayılmacılığına karşı kim dur diyecek sorusu akla geliyor. Yani İsrail'i kim durdurabilecek?
Evet.
Sorusunun cevabını yine Türkiye, Pakistan'ı, Mısır'ı ve Suudi Arabistan'ı bir masaya oturtarak diyor ki biz belli bir güç odağı oluşturarak ancak buna dur diyebiliriz. Yani Etiyopya'yla Somali savaşın eşiğine gelmişti.
Evet.
Geldiler, Türkiye'de anlaşma imzaladılar ve barıştılar. Mısır'la Etiyopya Hedasi Barajı ve Mavi Nil'in suların paylaşımı konusunda anlaşamıyorlardı. Türkiye arabulucu oldu. Yani Türkiye artık dünyadaki bölgesel krizlerin çözümünde, yani Birleşmiş Milletler işlevsiz kalınca, yani Türkiye şu anda Antalya demokrasi diplomasi formuyla adeta o işlevsiz hale gelen küresel uluslararası teşkilatların yerine de facto bir uygulama merkeziymiş gibi düşünebilir. Bu Türkiye açısından çok büyük bir uluslararası ilişkilerde avantaj kazandıran bir noktadır diyebiliriz Türkiye açısından.
Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi forumunun sonunda bir basın toplantısı yaptı. Gazetecilerin sorularını da cevapladı. Burada bir Yunan gazeteci Rum kesimi Yunanistan ve İsrail'in işbirliğine dair Hakan Fidan'ın değerlendirmelerini sordu. Hakan Fidan bunun Türkiye'ye karşı bir birliktelik olduğunu, hatta Müslüman ülkelere karşı bir birliktelik olduğunu ifade etti. Biz Türkiye olarak dedi herhangi bir blokun içinde değiliz, sadece NATO üyesiyiz dedi. Ama siz işte Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail, bunu siz bize karşı kuruyorsunuz dedi. Bu açıklamalar Yunan basınında da geniş yankı buldu. Buradaki tam olarak anlatılmak istenen nedir hocam? Buradan devam edelim.
Aslında İsrail düşmanı dostumdur ilkesinden hareketle Türkiye'ye karşı bazen görünür, bazen görünmez şekilde bir takım faaliyetler içerisinde. İşte Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan'ı da birlikte yedeğini alarak böyle bir takım atraksiyonların içerisine giriyor. Dışişleri Bakanımız da diyor ki, bakın diyor, yaptığınız her şeyden haberimiz var. Biz size ses çıkarmıyorsak bunu bilmiyoruz anlamı çıkarılmasın. Enerjimizi sizinle tüketmek istemediğimiz için, bizim daha büyük hayallerimiz, hedeflerimiz, projelerimiz olduğu için aklınızı başınıza alın. Yani boyunuzdan büyük işlere girmeyin diye aslında aba altından sopa gösterme ve uyarma hareketidir Sayın Hakan Fidan'ın Yunan
gazeteciye verdiği cevap.
Yani biz her şeyin farkındayız. Öyle perde gerisinde çevirdiğiniz bütün dolaplardan da haberimiz var. Aklınızı başınıza toplayın. Karşınızdaki ülke herhangi bir ülke değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani bunu belki birileri çıkarları için sizi meze yapmak ister. İşte Ukrayna örneğini görüyorsunuz. Rusya'ya karşı, Rusya'yı biraz zayıflatmak için verdiler coşkuyu Zelenski'ye. Bir komedyeni devlet başkanı yaptılar. Şu anda Ukrayna'nın hali ortada. Evet, Rusya'yı biraz zayıflattılar ama Ukrayna da mahvoldu. Yunanistan'ı bizim üstümüze salarak Türkiye'yi biraz enerjisini zayıflatırlar ama Yunanistan da
biter.
Ukrayna'nın akıbetine düçar olur. Onu da aklı başına al diyor.
Diplomasi forumunun önemli isimlerinden biri de hocam Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'dı. Yaptığı toplantılar kalabalık heyetler tarafından takip edildi. Hatta ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın yaptığı toplantılara ilgi ne kadar azsa Şara'nın toplantıları da o kadar ilgi gördü diyebiliriz. Burada kullandığı bir ifade var Ahmet Şara'nın. Türkiye dışında bütün güçleri yabancı güç olarak ifade etti.
Bütün yabancı güçler gitsin diyor gitsin. Ama Türkiye buna
dahil. Türkiye'ye dair herhangi bir ifade kullanmıyor ve zaten bizim içimizden bir yapı şeklinde mealen söylüyor. Bu açıklamaları değerlendirelim. Suriye, Türkiye ilişkileri ve geleceğe dair perspektif nedir? Buradan devam edelim.
Şimdi dünyada bir takım benzer örnekler var. Oradan yola çıkarak söyleyeyim. Mesela Belarus diye bir ülke var. Beyaz Rusya veya Belarus. Bağımsız bir ülkedir ama ekonomik olarak, siyasi olarak birçok bakımdan Rusya'yla bütünleşmiş gibidir. Yani Rusya onun birçok işte enerji vesairesini finanse eder ama küresel ortamda Beyaz Rusya ve Rusya tek bir ülke gibi hareket eder. Bunu dünyada böyle 3-5 daha örneği vardır. Şimdi Suriye'de eskiden İran ve Rusya etkiliydi. Onların etkisi bitti. Şu an Türkiye Suriye'nin dış politikasında geleceğinde en önemli söz sahibi bir ülkedir. Buna tehdit olabilecek yegane unsur İsrail'dir. Yani Türkiye'nin bölgedeki Suriye üzerindeki etkinliğini kırabilecek nitelikteki tek ülke İsrail'dir. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'in arkasındaki güçtür. Türkiye'ye tahsis edilen üslerin bombardımanı sırasında Türkiye yuları elinde tutan Amerika'ya dedi ki bak İsrail burayı bombaladı. Bir dahaki hava sahası saldırısı olursa biz İsrail'le direkt karşı karşıya geliriz. Yani affedersiniz köpeğinin tasmasını
sıkı tut.
O gün bugündür dikkat edin Suriye
çok İsrail tarafından bombalanıyor.
Şimdi Türkiye'nin iç cepheyi güçlendirme ve işte bu Fırat'ın doğusundaki PKK unsurlarının bir şekilde entegre edilmesi hadisesinde şunu görüyor. Yani gelecekte mukadder bir şekilde bu İran meselesi sulh olduktan sonra İsrail savaşmadan duramaz. Yani kuruluş felsefesinde sürekli olarak savaşmak vardır. Hatta Shimon Peres, bu İşçi Partisi lideri, Oslo görüşmeleri sırasında demiştik ya biz nereye kadar savaşacağız? Artık bölge ülkeleriyle anlaşalım. Belli bir noktada iki toplumlu, iki devletli bir İsrail'in diğer ülkeler bizi tanısınlar ki bazı Arap ülkeler hala İsrail'in varlığını tanımıyorlar. Biz de onlarla artık normal ülke gibi ticaret yapalım, ilişkilerimizi geliştirelim dediğinde kökten dinci, fundamentalist, hukukçu bir Yahudi öğrenci tarafından katledildi. Yani sen nasıl olur barış yaparsın? Yani barış yapmak ihanet etmekle eşdeğerdir İsrail toplumunda. Dolayısıyla bir gün Türkiye ile de mukadder olarak karşılaşacaktır İsrail. İşte Suriye Türkiye açısından şu açıdan önemlidir. Suriye'yi bir bütün olarak tutmak. Ahmet Eşara o görüşmede dedi ki diplomasi forumunda biz dedi Golan'ın işgalini kabul etmiyoruz. Yani şu anda yeni bir rejim değişti. Biz iç problemlerimizle uğraşıyoruz. Yani bir taraftan işte Dürzilerle, bir taraftan Nusayrilerle, bir taraftan PKK'larla uğraşıyoruz. Ekonomi çökmüş, altyapı bitmiş durumda. Biz bunlarla uğraşırken siz orada bir takım yerler oldu bittiyle işgal ettiniz ama biz bunu kabul etmiyoruz diye bunu dünyaya deklare ettiler. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'de İsrail'in Suriye hava sahasına girmesi konusunda çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Bu arada da Türkiye ile Suriye ortak savunma işbirliği anlaşmaları imzalayarak Suriye'nin bakın ordusunu, askeriyesinin tıpkı Somali'de olduğu gibi Suriye ordusunda Türkiye eğitiyor, donatıyor. Nasıl ki Uganda ordusunu İsrail'i eğitip donattığı için o Genelkurmay Başkanı abuk sabuk Türkiye aleyhinde konuşuyorsa yani sahibi kimse onun sözünü söyler. Bu nedenle Türkiye'nin artık Türkiye'den ibaret olmadığını, Suriye sahasında Türkiye'nin etkinliğini Amerika bile kabul ediyor ama Türkiye'deki bazı insanlar hala bizim Suriye'de ne işimiz var diyen bir yani hangi kafayla söylüyorlar bunu da anlamak mümkün değil açıkçası.
Peki hocam. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'daydı. ASELSAN'ın savunma sanayini yerinde inceledi. Oradaki yeni teknolojilere övgüyle değindi Mark Rutte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Bu görüşmede de bir iddiaya göre Temmuz ayında NATO zirvesi yapılacak Ankara'da. ABD Başkanı Donald Trump'ı lütfen siz davet edin gelsin şeklinde bir ricada bulunduğu ifade ediliyor, yazılıp çiziliyor. Mark Rutte'nin Ankara ziyareti, savunma sanayine olan övgüsü ve bu talebi hakkında neler söylersiniz hocam?
Şimdi bir NATO diye askeri bir pakt var. Normalde ülkeler eşit söz hakkına sahip. Yeni bir üye NATO'ya girmek istediğinde herhangi birisi veto ederse NATO'ya üye olamıyor gibi böyle kağıt üzerinde metinler olmasına rağmen bir lokomotif ve 30 tane de Katar'dan oluşan bir tren düşünün. NATO aynen böyle şu anda lokomotif Amerika Birleşik Devletleri, diğer ülkelerde vagon hükmünde. İşte lokomotifin de arkasındaki ikinci sırada Türkiye var. Yani Amerika'dan sonra NATO içerisinde en büyük kara etkin gücü ve savunma sanayindeki hızlı gelişmelerle de her geçen gün etkisi artıyor. İşte o diğer arkadaki Katar hükmündeki, vagon hükmündeki ülkeler diyorlar ki ya sen hemen bitişinde Amerika'ya söylesen de bu işler işte şöyle olsa böyle olsa. Ama bir gün bu mantıkla giderse NATO kendi içerisinde de bir bölünmeye
evet
gidebilir. Yani Amerika kendi başına ayrı bir güç, Avrupa ise Rusya'ya karşı. Çünkü Amerika'nın önceliğinde Rusya'yı durdurmak yok. Amerika'nın önceliğinde Çin var. Fakat Avrupa'nın önceliğinde Çin yok, Rusya var.
Rusya çünkü komşu.
Evet. Dolayısıyla bu yüzden NATO içerisinde bir çatlak, bir bölünme, bir ayrışma olabilir. Yani kendi içerisinde tekrar bir restorasyona tabi olduğunda Avrupa Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Yani Türkiye'yi Amerikan yanında değil,
kendi yanında.
Kendi yanında ve NATO içerisinde görmek istiyor. Bu nedenle de bakın bu PKK ile ilgili operasyonlarda işte şu gazeteciler bilmem belediye başkanları soruşturma falan geçirdiğinde işte CHP başkanı gidiyor siz ne sesinizi çıkarmıyorsunuz falan diyor. Yani eskiden çaya çorbaya demeç veren Avrupa siyasetçileri şu an
insan hakları karneleri yayınlayanlar değil mi?
Şu an seslerini çıkarmamaların sebebi Türkiye'nin bu gücüne ihtiyaç duymaları. Yani artık bizim Avrupa Birliği'ne girmek, Avrupalı olma hayalimiz vardı bir zamanlar. Artık biz diyoruz ki Kopenhag kriterleri değil Ankara kriterleri olur, yolumuza devam evet ederiz. Yani Türkiye artık kendi ayakları üzerinde bölgesinde bir güç merkezi olarak varlığını sürdürebiliyor ama Avrupa ülkeleri Rusya'ya karşı bu güç ve dirayeti gösteremedikleri için işte Rutte'nin işte Trump'la ilgili söyledikleri Türkiye'deki o savunma sanayi tesislerini gördükten sonra yaptıkları demeçlerin perde gerisinde Türkiye'nin ekonomik olarak, siyasi olarak ve hepsinden önce savunma sanayisindeki yükselişi karşısında bu gücü karşılarında değil yanlarında görmeden kaynaklanan bir tavırdır diye değerlendirebiliriz.
Peki hocam. Devam ediyoruz. Bu Suriye'deki yeni dönemle birlikte Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın gerçekleştirdiği, hayata geçirdiği Hicaz Demiryolu bugünlerde yeniden hayat bulmaya çalışıyor hocam. Türkiye daha önce açıklamıştı bu demiryolunu modernize edeceğini ve hayata geçireceğini. Dün de Suudi Arabistan'dan bir açıklama geldi. Yıl sonuna kadar bu Hicaz Demiryolu'nun fizibilite çalışmaları tamamlanacak dedi. Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan. İstanbul'dan trene binen birisi Mekke'ye kadar ulaşabilecek trenle. Bu projenin tekrar hayata geçmesi bu ülkeler arasında İslam dünyasında ne gibi olumlu neticeler getirecektir hocam? Bugünlerde görüyoruz karayoluyla da artık gidiliyor durumun sakinleşmesi sebebiyle. Neden demir yoluyla da olmasın?
Şimdi Hicaz demir yolunun hikayesinden kısaca bahsedecek buyurun olursak, Haydarpaşa'dan Medine-i Münevvere'ye kadar devam eden ve o günün şartlarında yani 1900 1907'de evet. O inşaat tamamlanıyor. Ve kasada para yok. Nasıl ki şu andaki otoyollar, köprüler, tüneller vesaire yap işlet devret modeliyle yapılıyor. Çünkü para yok yani bunları yapacak. O günün şartlarında Sultan Abdülhamit Han cennet mekan bakıyor ki bu Yemen'e kadar olan yer Osmanlı coğrafyası. Yani 1909 yılında Nisan 1909 yılında Sultan Abdülhamit tahttan indirildiğinde aslında Osmanlı Devleti yıkılmış sayıyoruz biz. Ondan sonra 10 yıl geçmeden bütün imparatorluk darmadağın olmuş. Sevgili dinleyicilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Sultan Abdülhamit 1909 yılında tahttan indirildiği sırada Libya bizim toprağımızdı. Bosna bizim toprağımızdı. Yemen bizim toprağımızdı. Bakın Yemen, Bosna, Libya Osmanlı toprağı. Mısır işgal edilmiş de facto ama tapusu bizde.
Evet.
İdi. 10 yıl sonra işte Sevr Anlaşması diyoruz, Lozan diyoruz. İşte
İttihat ve Terakki.
Kurtulduk diyoruz, Kurtuluş Savaşı yaptık diyoruz vesaire. Aslında koskoca imparatorluğu kaybetmişiz. Anadolu'da küçük bir toprak parçasında yine bir devlet kurmuşuz. Olan hadise bu. Şimdi Hicaz Demir Yolu'na gelecek olursak, Hicaz Demir Yolu'nu Osmanlı Devleti nasıl yapmıştır? Önce padişah kendi özel mülkünden bağışta bulunmuş. Sonra oradaki bütün paşalarına demiş ki hadi bakalım.
Eller cebe.
Eller cebe. Onlar da makamlarında bir kısmı gerçekten bir kısmı da makamlarını koruyabilmek için servetlerin önemli bir kısmını vermiş. Bütün İslam dünyasına bakın sadece Osmanlı değil bütün İslam coğrafyasına
halife.
Halifenin fermanı olarak yardım toplanmış. Bakın o Hicaz Demiryolu Osmanlı coğrafyası dışındaki insanların da göndermiş olduğu yardımlarla inşa edilmiş. Ve Hicaz Demiryolu bitiyor, tam işlemeye başlıyor. Abdülhamit tahttan indiriliyor kısa bir süre sonra. Ve ardından Balkan Savaşı, Birinci Dünya Harbi'nde İngilizler bu Hicaz Demiryolu'nun önemini kavruyorlar. Nasıl kavruyorlar? Bakın Haydarpaşa'dan trene biniyorsunuz Medine'ye kadar o günün şartlarında çok hızlı ve konforlu bir yolculuk yapıyorsunuz. Ve burada askeri, lojistik her türlü transferde yapabiliyorsunuz. Sadece dini amaçla değil.
Evet.
Bunu bildikleri için bu demir yolunun her ne pahasına olursa olsun durdurulması için çöldeki bedevilere diyor ki bir ray getirene bir altın vereceğiz. Yani bedevilere o rayları söktürüyorlar.
Evet.
O günün şartlarında. Peki bizim o milli mücadele yıllarına bakalım. Ankara'ya gidecek karayolumuz yoktu. İstanbul'dan Ankara'ya direkt karayolu yoktu. Gemilerle İnebolu limanına gidiyordu. Oradan kağnılarla Ankara'ya geliyordu. Yine benim bir yakınım anlatıyor. Konya Seydişehir'den diyor.
Evet.
Biz diyor tarla kuraktı diyor. Verim olmadı. İşte kazma küreyi sırtımıza aldık diyor. Eğirdir'e kadar yürüdük diyor. Oradan trene bindik. İşte İzmir Manisa civarına amelelik yapmaya gittik. Ya bu ta 1950'li 60'lı yıllara gelince. Evet. Ya yol yoktu Türkiye'de. En bildiğimiz büyük merkezler arasında karayolu yoktu. Öyle bir yani bakın 1950'li 60'lı yıllarda şu anda Türkiye'nin belli başlı merkezlerine karayolu yokken siz İstanbul'da Medine'ye demiryolu yapmışsınız. O günün şartlarında
ufuk.
Bir devrimdi bu.
Evet, vizyon. Evet.
Fakat bu akamete uğratıldı ve öyle bir rejimler getirildi ki Bağız rejimi Irak ve Suriye'ye.
Hı hı.
Bu Bağız rejimleri geçen programlarda da söyledim. Üç temel umdeleri vardı. Seküler, laiktiler, Arap milliyetçileriydi ve Türk düşmanıydı. Türkiye'de Kemalist rejim geldi. O da seküler, Türkçü, evet. Türk milliyetçisi fakat Arap düşmanı. Dikkat edin bütün milleti sevele Araplardan
nefret eder.
İşte dolayısıyla Türkiye'nin Arap Yarımadası'yla, Arap dünyasıyla arasında iki tane Irak ve Suriye'de Bağız rejimi konmuştu. Şu anda bu rejimler çöktü. Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler gelişti. Ürdün ve
Suudi Arabistan
ayağı da görüşmelerle tamamlandığında düşünün ki şu anda İstanbul'dan Konya'ya siz otobüste 8 saatte giderken hızlı trenle 4 saatte gidiyorsunuz. Yani çok evet. Basit dümdüz Türkiye. İşte bugün hızlı tren yaptığımız zaman Medine ile Haydarpaşa evet. arasında, İstanbul arasında uçağın biraz fazlası ama otobüsün iki kat, üç kat daha hızlısı olduğu zaman siz buradan hem hacıları, umrecileri hem de turistik olarak, ekonomik olarak, lojistik olarak, ihracat, ithalat olarak ülkeler arasında ticareti de geliştiriyorsunuz. Hı-hı. Bakın uçak krizi oldu Rusya ile Türkiye arasında. Dediler ki Putin gazı keser vesaire. Baktılar ki Türkiye Rusya'dan doğal gaz alıyor. Rusya Türkiye'den
meyve sebze alıyor.
Öylesine bir iç içe girmiş ki iki ülkede bunu göze alamadılar. Yani biz komşularımızla savaşmak istemiyorsak, hı-hı. onlarla gelecekte daha iyi konumda olmak istiyorsak ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Karşılıklı yatırımların olması lazım. Yani orada bir köy var, o köy bizim köyümüz, gitmesek de gelmesek de. Yani komşumuz Suriye, komşumuz Irak diyoruz, komşumuz Ürdün diyoruz.
Gidemiyoruz. Gitmediğin yani yerde senin değildir, değil mi hocam?
Ne de bir ticari bir bağımız evet. olmuş. Dolayısıyla Türkiye işte bu Hicaz Demiryolu sayesinde bölgelerle gidiş geliş arttırdığı gibi ticari, turistik ve hı hı. kültürel bağları güçlendirecektir. Ve bu son bu kadar savaşın, kaosun, karmaşanın içerisinde duyulan en güzel bir haberdir diye değerlendirebiliriz.
Peki hocam.
Hicaz Demiryolu'nun tekrar canlanmasını.
Evet. Bulgaristan'da seçimler yapıldı. Bununla devam edelim ve bu seçimi de ülkesine başbakanlık görevini üstlenecek olan İlerici Bulgaristan Partisi lideri Rumen Radev açık farkla kazanmış. Ve Radev diyor ki yeniden seçime gidilmemesi için elimizden geleni yapacağız. Çünkü Bulgaristan'da da seçimler neredeyse sık sık yapılıyor. Bir türlü dikiş tutmuyor.
Yani son 3-4 yılda evet. 5-6 defa seçim yapıldı.
Peki bunu sağlayabilecek mi Radev ve bu Radev kimdir hocam? Sizden dinleyelim.
Şimdi Bulgaristan'da bu Avrupa Birliği'ne girerek şöyle bir hayal vardı. Avrupa Birliği'ne girdi miydi artık bizim için bütün dertlerimiz bitecek. Sona erecek. Halbuki öyle olmadı. Bulgaristan Avrupa Birliği'ne girdi ama bakıyorsunuz bütün istatistiklerde kişi başına düşen milli gelir, hayat standartları falan Avrupa'nın en gerisinde. Yani şöyle düşünün, İstanbul'la Hakkari gibi. Yani evet. Berlin'deki insanla Sofya'daki insan arasındaki şey böyle bu şekilde bir fark oluştu. Avrupa Bulgaristan'ı işte organik üzümlerin, tarım ürünlerinin yetiştirildiği bir yer olarak düşündü.
Evet.
Fabrikalarını özelleştirmeyle el koydu ve birçok fabrika AVM'ye dönüştü. İnsanlar zaten doğurganlıkları çok azdı. Gençler de Avrupa'ya işçi olarak gidince Bulgaristan dünyada en hızlı nüfusu azalan ülke. Lerin başında geliyor Ukrayna, Romanya gibi ülkeler. Yani. Dolayısıyla her şey kötüye gittiği için de iktidara gelen herkes bu işten sorumlu olduğu için bir iktidar olan ikinci bir defa iktidar yüzü göremiyordu. Bu son 2007'den bu yana işler hiç de iyiye gitmedi Bulgaristan'da. Bu nedenle sürekli seçim, sürekli bu arada da Türkler kritik bir rol oynuyor idi. Yani başta Bursa olmak üzere Türkiye'deki çifte vatandaş olanlar oy kullanıyor idi. Bu arada küçük parçalı partiler bir araya getirilerek aslında Rumen Radev tek başına bir parti değil. Hmm. Birçok partinin koalisyonuyla
evet,
biraz
ittifak.
Da Türkleri de biraz öcü olarak gösterdiler. Baktılar bunlar bizim bu parçalı yapıdan istifade ederek şey yapıyor. Radev diyelim ki 240 sandalyeli Sofya'daki parlamentoda 135 sandalye kazanınca %6 oy alan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin aldığı oyun bir anlamı kalmadı. Yani çok kritik eşikte zaten böyle koalisyonlar döneminde bir taraf 200 kişi bir taraf 250 kişi 30 kişiyle siz iki tarafta da dengeyi oluşturabiliyorsunuz. Bazen böyle koalisyon görüşüp Türk partiler anahtar parti konumundaydı. Evet. İşte Radev bu şekilde yani belki bizim oradaki Türk azınlık açısından onların o son 4-5 yıllık elindeki koz gitmiş gibi gözünse de daha istikrarlı bir yönetim gelecektir. Ama Bulgaristan'a refah getirebilecek midir? Soru işareti orası.
Evet. Peki Macaristan'la devam edelim. Orada da yakın zamanda seçimi oldu. Peter Magyar seçildi. Orban dönemi bitti. Avrupa Birliği'nin Macaristan'a bir desteği vardı. 90 milyar euroluk eski başbakan
Orban
bunu engelliyordu, veto evet. veriyordu ama yeni başbakan Magyar bu vetoyu kaldırdı ve bu yardımın önü açıldı. Bu arada Rusya'ya karşı da farklı bir tavır sergiliyor Magyar. Geçen hafta konuşmuştuk. Orban Netanyahu aşığı bir isim olarak ön plana çıkıyordu. Yerine gelen Magyar da Yahudi dedik ama şöyle bir açıklaması oldu. Soykırımcı bebek katilinin Netanyahu Macaristan'a gelirse tutuklanır dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkma kararını da yeniden değerlendireceğini ifade etti Magyar. Bu gelişmeleri
insanların etnik kökeniyle
hocam.
Siyasi duruşlarını evet. birbirine karıştırmamak Hı-hı. lazım. Orban aslında Kıpçak kökenli bir Türk soyundan
Hristiyan
geldiğini
mı hocam?
Söylüyor. Hristiyan tabii ki.
Evet.
Yani
Katolik Yahudi
Hristiyan,
değil aslında.
Katolik Hristiyan evet. ve Magyar ise Yahudi kökenli olabilir. Çok, çok az bir Yahudi vardır. Fakat evet. küresel sermayenin adamı. Orban Avrupa Birliği içerisinde Rusya'nın bir Truva atı gibiydi.
Evet.
Aslında Orban kaybettiğinde Putin kaybetti demişlerdi.
Evet.
Yani Avrupa Birliği içerisinde Putin'in politikalarını Avrupa Parlamentosu'nda dinlendiren bir kişi konumundaydı. Dolayısıyla Avrupa fonlarından Macaristan'ın yardımı birçok yerde bloke ediliyordu. Şu anda Avrupa Birliği ile Macaristan bu yeni yönetimle birlikte entegre olmuş durumda. Tabii ki Avrupa Birliği'nin bir politikası olarak da dedi ki işte Netanyahu gelirse tutuklarız filan. Bu tribünlere söylenmiş bir söz. Yani Netanyahu niye gitsin Budapeşte'ye veyahut da Macaristan'a. Bu aslında dünyaya verilen bir mesaj. Orban diyordu ki gelsin Netanyahu'yu ağırlarız. O da diyor ki gelirse tutuklarız. Aslında ne onun ağırlayacağından da ne diğerini tutuklayacağından değil. Yani safını belli etme açısından tribünlere söylenmiş sözler diye değerlendirebiliriz ama şu andaki yeni yönetim Avrupa Birliği yanlısı, küresel evet. sermayenin adamı. Önceki Urban da Putin'in Avrupa Birliği içerisindeki
Truva atıydı.
Ancak şunu söyleyebiliriz. Urban bize bundan daha yakındı Türk dünyası açısından.
Peki. Devam edelim hocam. Bugün 24 Nisan 1915 olaylarının evet. yıl dönümü. Bu arada dün de Ermenistan'da bir protestoda Türk bayrağı yakıldı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan buna sert tepki gösterdi. Bu kabul edilemez dedi. Bu provokasyon dedi. Bu açıklamaları hem de 1915 olaylarına dair kısaca şimdi değerlendirmenizi
birkaç
alalım.
Birkaç cümleyle söyleyeyim. Buyurun. Paşinyan kafası çalışan bir politikacı. Gerçekleri görüyor ve dedi ki artık Karabağ'ı biz kaybettik. Bunu konuşmanın bir anlamı yok. Bu coğrafyada var olmak istiyorsak Azerbaycan'la Türkiye ile ilişkiler geliştirmemiz lazım. Ve bu her iki taraf için de çıkarınadır. Dolayısıyla eski defterleri karıştırmanın bir anlamı evet. yoktur diye bunu söyleyebilmek
akıllıca
de kolay bir
konuşma.
Şey değildir. Akıllıca evet. bir konuşma. Fakat bu Ermenilerin diaspora dediğimiz yani dünyada üç ülkede Ermeni yoğunluğu vardır. Rusya, Fransa ve ABD. Bu mis üçlüsü de zaten bu Karabağ meselesinde 20-30 yıl boyunca havanda su dövdüler. Ermenistan içerisindeki karışıklıkların, kargaşanın temelinde bu üç ülkenin içerisindeki Ermeni diasporasının parmağının olduğunu, yani orayı kendilerinin böyle davul Ermenistan'daki hükümetin üzerinde tokmak bizim elimizde olsun diyen diasporanın ve çok küresel güçlerin etkisidir. Ama o coğrafyada yaşayan insanların reel gerçekliği gördüğü zaman, yani Paşinyan aslında şu anda gerçeği görmüş ve oradaki coğrafi gerçeğe göre konuşan bir ülke. Gelelim Ermeni soykırımına. Birinci Dünya Savaşı sırasında çok yani istenmeyen olaylar yaşanmıştır. Ancak şunu bilmemiz lazım. Şu anda biz Ermeni deyince insanlara hakaret babından algılıyoruz. Halbuki Osmanlı'da Ermenilere milleti sadika deniyor idi.
Evet,
onlar sanatkar insanlardı. Küçük mimari eserlerin ustasının hep Ermeni olduğunu. Yani Ermeniler her şehirde ayrı mahallelerde yaşıyorlar. Çok da saygın insanlar idi. Ve hiçbir zaman da Osmanlı aleyhinde kötü düşünmemişlerdi. Bunun kökü 1860'lı yıllarda bu Tanzimat Fermanı'ndan sonra açılan okullarda yine Amerikalı misyonerlerin,
İngiliz, evet.
İngiliz ve Amerikalıların, bu bizim içimizdeki Ermeni vatandaşlarımızın çocuklarını eğitip bize karşı silah doğrultması, evet. Ki PKK nasıl ki sonradan bu evet. Kürtlerin içerisine enjekte edilmiş bir yapıydı. Yani PKK daha 1970'li yıllarda kurulmuş. 84'te ilk eylemini yapmıştı. Halbuki biz Kürtlerle Türkler bin yıldır aynı coğrafyada yaşıyoruz. Evet. İşte Ermenilerle de aslında bizim öyle bir problemimiz yoktu. İşte bu Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni o çeteciler, taşnaklar, hınçaklar, köyler basmışlar, insanlar katletmişler. Ve o tehcir sırasında da Suriye, Lübnan bölgesinde bir takım istenmeyen olaylar yaşanmış. Fakat bunlar işte Ermeniler önce diyor artık 50 bin kişi katledildi. Sonra 150 bin kişi, sonra 500 bin kişi. Sayı gitgide artmaya başladı. Türkiye hiçbir şekilde bunu kabul etmedi. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, bakın Cumhuriyet tarihi boyunca çok eleştirilebilir yönleri vardır ama şu konuda dik durmuşlardır. Haklarını inkar etmemek lazım. Evet. Hiçbir zaman bu soykırımı kabul etmemişlerdir. Eğer bir kabul etseydik biz, herhangi bir hükümet, herhangi bir başbakan, Almanya'nın konumuna düşerdik. Bakın Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan beri milyarlarca dolar İsrail'e para ödedi, hala diyeti ödemekten kurtulamadı ve oldu bittiye getirip işte Türkler Ermeni soykırımı yaptı gerçeğini bize bir kabul ettirmiş olsalardı biz bunun evet. utancını ve ekonomik siyasi ayıbını veyahut da yükünü bir sonraki nesillere bile taşıyabilirdik. O yönüyle baktığımızda Türkiye hiçbir zaman Ermeni soykırımının olduğunu kabul etmemiştir. Doğru olan da budur. Hı hı. Ve yeni yeni yayınlarla da bu ortaya çıkıyor.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu hafta da programımızı nihayete erdiriyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya tekrar medeniyet coğrafyamızda birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.